بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Medine örneği ve Suriye. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'ye elçi olarak gönderiyor. Mekkeliler onun Allah'ın elçisi olduğu konusunda en küçük bir şüpheye sahip değiller. Onu gayet iyi biliyorlar. Fakat Mekke öteden beri bir ticaret merkezi. İnsanlar hac ve umre için oraya geliyorlar. Aynı zamanda bir turizm merkezi denebilir. Çok ciddi gelirleri var. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dine uyarsak bu defa insanlar buraya gelmez diye şey yapıyorlar. Yani bildikleri halde inanmıyorlar. Zaten insan bilmediği şeyden dolayı kafir olmaz. Bile bile inkar eden kişiler, yani bile bile gerçeklerin üstünü örten kişiler kafir olur. Ne diyordu şeyler, Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'a?
Kasas suresinin 57. ayetinde وَقَالُوا اِنَّتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا
Tamam. اِنَّتَّبِعُ الْهُدَى. Huda ne demek? İşte bu Kur'an-ı Kerim. Bakara suresinden başlayın. Orada görürsünüz. Hüden lilmuttakin. Kendilerini yanlışlardan koruyanlar için bir hüda. Yani bir rehberdir. Diyorlar ki Mekkeliler, biz bu rehbere uyacak olsak buralardan sökülüp atılırız. Millet bizi atar. Yani menfaatleri için, yani dünyayı ahirete tercih ettikleri için Muhammed Aleyhisselam'a inanmıyorlar. Ve ondan dolayı da onu çok ağır baskılar altında tutuyorlar. Çünkü bakıyorlar ki söyledikleri doğru, cevap vermeleri mümkün değil. Hani bir söz vardır, sözün bittiği yerde yumruklar konuşur. Ve Muhammed Aleyhisselam'ı ağır baskılar altında tutuyorlar. Ve Müslümanlar yavaş yavaş Medine'ye hicret ediyor. Yani Mekke'de yaşama imkanı olmayanlar. Ve Muhammed Aleyhisselam da son duruma geliyor. Artık öldürmek, hapsetmek, çeşitli şeyler, kararlar alıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmek istedikleri için Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye geliyor. Şimdi bakın, Mekke'den çıkıyor. Canını zor kurtarıyor. Mekke'den Taif'e doğru giderken yolun üstünde bulunan Hira mağarasında, Sevr mağarasında, evet, yanlış söyledim. Sevr mağarasına gidip saklanıyor. Çünkü herkes Medine'ye gidiyor. Sevr mağarasının bulunduğu yer Medine'nin tam ters tarafı. Orada 3 gün kadar saklanıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu da sürekli ona haberler getiriyor. Sonra durum sakinleşince oradan Medine'ye hicret ediyor. Peki Medine'ye hicret ederken, hatta Medine'ye hicret ederken değil, o mağaranın içerisindeyken her şey yok yani. Tamamen ailesini bırakmış, çevresini, her şeyi bırakmış. Ebu Bekir radıyallahu anh'a baş başayken, Ebu Bekir demek ki çok korkuyor. Muhammed Aleyhisselam ne diyor ona?
Şimdi hocam, bu konu Tevbe suresinin 40. ayetinde Rabbimiz şöyle bildiriyor bize. Hani bir gün kafirler onu 2 kişiden biri olarak Mekke'den çıkmak zorunda bıraktıklarında mağarada arkadaşına o şöyle diyordu. Üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Allah da ona iç huzuru vermiş, görmediğiniz ordularla onu desteklemiş ve kafirlerin sözünü boşa çıkarmıştır. En yüce söz Allah'ın sözüdür. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan Allah'tır. Şimdi burada aslında canını zor kurtarmış olan, oradan işte kaçmak zorunda kalan, Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Muhammed Aleyhisselam olduğu halde yanındaki arkadaşını teskin eden de yine Muhammed Aleyhisselam. Tabii. O kadar, o derece aslında bir güven dolu Allah Teala'ya güvendiği.
Dayanırsa Allah ona yeter demiyor mu Cenab-ı Hak? Allah öyle söylüyor. Allah ona yeter diyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Muhammed Aleyhisselam da Allah'a güveniyor, Allah'a inanıyor. Allah her yerde var, her zaman var, her şeye gücü yetiyor. İşte orada yaşayamaz hale getiriyorlar. Bakın son noktaya gelinceye kadar Medine'den, şimdi Mekke'den çıkmıyor Muhammed Aleyhisselam. Artık son noktaya gelince çıkıyor. Ondan sonra orada ne diyor şeyine? Arkadaşı olan Ebu Bekir radıyallahu anh'a, korkma diyor, Allah bizimle beraberdir diyor. Ama bak, la tahsen, üzülme diyor. Evet, üzülme, Allah bizimle beraberdir diyor. Peki bunu derken Allah onların üzerine bir sekinet indi, yani bir rahatlık, bir huzur. Böyle psikolojik sıkıntıları falan yok. Çünkü Allah-u Teala şeyde Bakara suresinin 38. ayetinde diyor ki kim şey yaparsa birisine hüda gelir, ona inanır, yani Allah'ın kitabına inanırsa onun üzerine ne bir korku olur ne de bir üzüntü çekerler. Yani ihbitu minha nehbitu minha cemiha, birlikte oradan inin diyor Allah. İşte Adem Aleyhisselam, eşi Havva ve onunla beraber de iblis var. Hep birlikte inin oradan diyor. Fe imma ye'tiyennekum minni huden, benden size bir rehber gelirse, demek henüz daha Adem Aleyhisselam nebi olmamış. Femen tebi'a hudaya, kim benim rehberime uyarsa, fe la havfun aleyhim ve la hum yahzanun, üzerlerine ne bir korku kalır ne de üzülecek olurlar. Şimdi Muhammed Aleyhisselam Medine'ye giderken Allah'ın ayetine uymuş. Şeydeki yine İsra suresinde Allahü Teala diyor ki, yani bu insanlar yani seni çok sık sıkıntıya sokuyorlar. Yani buradan atmak için çok sıkıntıya
ve inkadu ve istefizzune keminel ardı li yukhricuke minha ve izel la yelbesune hilafeke illa kadir.
Mekke'deyken yani yine İsra suresinde ve inkadu destefizzunek, yani neredeyse seni buradan artık yerinden itme noktasına geldiler bunlar. O kadar baskı yapıyorlar ki. Tamam, sen buradan çıkarsan onlar da burada fazla kalamazlar diyor. Nitekim o, bir müddet, yani 10 sene sonra Resulullah Mekke'nin fatihi oldu. Fazla kalamazlar diyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bu ayette Mekke'den çıkabileceğinin de şeyini, haberini almış oluyor yani. Senden çıkarırlarsa, çıkarırlarsa ki çıkacak. Demek ki son noktaya kadar sabrediyor. Allah'a tam tevekkül ediyor. Allah'ın ayetlerine tam uyuyor. Ondan sonra oradan çıkardıkları zaman içi son derece rahat.
Güven dolu.
Güven dolu. Allah bir huzur ve güven indiriyor üzerine. Ne diyor? Üzülme. Allah bizimle beraber. Ama Allah ne yapıyor? Görmediğiniz ordularla onları destekledim diyor yani. Nedir işte? Melekler, görmediğiniz ordularla destekledim diyor. Yani şimdi onların gelip de Muhammed Aleyhisselam'a bir şey yapma şansları yok. Peki oradan Medine'ye gidiyor Muhammed Aleyhisselam. Medine'ye hakim olanlar kimler? Medine'ye zaten gitmiş olan, Mekke'den gitmiş olan Müslümanların sayısı az. Medine'de de Müslüman olanların sayısı az. Oraya gidiyor. Fakat Allah öyle bir şey veriyor ki, yani işte şeyde yine İsra suresinde ona şöyle bir dua yaptırıyor Allah-u Teala. Rabbi edhilni mudhala sıdkin ve ahricni muhreca sıdkin ve cealli min ledünke sultanen nasira. 80. ayet olabilir. Bak İsra. Yani ya Rabbi, buradan böyle sadık, özü sözü doğru bir kişi olarak çıkar. Yani kimse benim arkamdan laf söyleyemez.
80. ayet.
80 mi? Tamam. Peki, ve edhilni mudhala sıdkin, ben de Medine'ye sadık, böyle öyle kaçak falan filan değil. Özü sözü doğru bir kişi olarak da Medine'ye sok. Tamam. Yani kendi görevini tam yapmış. Ondan sonra ve cealli milledünke, benim için de oluştur diyor. Sultanem, bir güç. nasiran, bana yardımcı olacak bir güç oluştur diyor. Tabi Allah öyle bir şey şekilde karşılattırıyor ki onu bir kral gibi karşılıyorlar Medine'de. Bunun böyle karşılanıyor olması tabi Yahudileri son derece rahatsız ediyor. Çünkü Yahudiler Medine'ye Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini beklemek için geliyorlar. Kendi kitaplarında Muhammed Aleyhisselam'ın oraya geleceği zaten yazılı. Biliyorlar. Biliyorlar. Son nebi o. Ona inanmaları gerektiğini de gayet iyi biliyorlar. Eğer ona inanırlarsa tüm dünyaya bu dinin yayılacağına da inanıyorlar. İşte Allah-u Teala Bakara suresinin 40. ayetinde İsrailoğullarına şöyle hitap ediyor. Ey İsrailoğulları diyor, benim size vermiş olduğum nimetleri aklınıza getirin, hatırınıza tutun. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Allah'a verdikleri söz Ali İmran suresinin 81. ayetinde geçiyor. Yani bir sizin yanınızdaki kitabı tasdik eden bir nebi gelirse ona kesinlikle inanacaksınız diye. Verdikleri söz bu. Yani şimdi bu benim bu ağır şeyimi aldınız mı diyor. Isır yani ağır taahhüdümü aldınız mı, kabul ettiniz mi diyor. Onlar da kabul ettik diyorlar, tamam. Zaten Yahudi inanç sisteminde gelecek nebiye inanmak da vardır. Onlar da biliyorlar. Medine'de, fakat orada Medine'deki çok sayıda Yahudi kabilesi var. Çok sayıda var. Yani o 14'ün üzerinde miydi? Sen bir ara çalışmıştın o konuda. Ama onların 3 büyük kabilesi var. İşte Beni Kaynuka var, Beni Nadir var, Beni Kureyza var. Ya bunlar çok zengin. Altın piyasasına hakim, silah piyasasına hakim. Ve bunlar işte bugünkü Yahudilerin yaptığı gibi faizli kredi veriyorlar ve o Arap kabilelerini avuçtan içinde tutuyorlar. Çünkü birisine borç verdiğiniz zaman, mesela borç veriyorsun, diyelim ki ben şimdi Erdem Bey'e ihtiyacı için borç verdim. Borç verirken tabii eğer bir evi varsa evini, arabası varsa arabasını rehin alıyorum. Değil mi? Onu bir şekilde yapıyorum. Ondan sonra da faizli borç. Oraya 1.000 lira veriyorum, hadi bakalım bana 1.100 lira getir. Peki şimdi 1.000 lirayı aldığı zaman o 1.000 lirayı hemen kullanması lazım. Para olarak tutabilir mi cebinde? Borcu. Altın da olsa tutamazsın yani. Niye aldın? Borcunu ödeyeceksin, bir şeyler alacaksın, masrafların falan filan var, elinde kalmaz. Peki şu tarihte bana bu kadar para getireceksin. Peki o zamana kadar epeyce mal kazanmışsın da o parayı bulmak kolay değil ki. Ben para istiyorum senden. Bulamayınca gelip bir daha borç alacaksın, bir daha. Ondan sonra ne olacak? Karşı tarafın kölesi haline geleceksin. Özgürlüğün de elinden gidecek. Bugün işte bu faiz sebebiyle Yahudiler devletlerin gırtlağını sıkıyorlar. Ve bugün gerçekten yani o kadar inanılmaz yanlışlar yapılıyor ki inanmak hakikaten mümkün değil. Ya hiç mi görmüyorsunuz bunu? Ama işte bu şeyler oluşuyor. Yani değişik şeyler. Mesela iktisat fakülteleri kuruluyor. Kendilerine sözcü yetiştiriyorlar. Kendilerini savunacak kişiler yetiştiriyorlar. Kredisiz ekonomi olmaz falan gibi. İşte bu şeye bakmıştım. Mesela Türkiye'nin son durumuna bakmıştım. 6 Aralık Merkez Bankası'nın 6 Aralık işte 2024 yılında Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu istatistikte Türkiye'deki bankaların tamamının kasasında 45 milyar lira var. Bu 45 milyar lira günlük ihtiyaçları için yetmiyor. Yani nakit olarak yetmiyor. Peki buna karşılık ne kadar kredi vermişler? 45 milyardan bir kuruş da vermiyorlar kredi alanlara. Olmayan paradan, hayali bile de sadece ekranlarda giden, işte bugün kredi kartlarıyla kullanıyorsunuz, hiç elinize para geçmiyor, eliniz paraya dokunmuyor. 15 trilyon ve 260 milyar gibi şimdi aklımda. Ama 15 trilyondan fazla. Yahu 15 trilyon. Şey olsa, %50 faiz alsalar, sene sonunda ne olacak? 7,5 daha, yani 22,5, 23 trilyonu bulacak. Ya bu ne oluyor? Türkiye'nin bütçesi ne kadar? Bakın bütçenin kaç katını adamlar şey yapıyorlar ve de olmayan parayla faizli kredi veriyorlar. İşte o zaman da aynı şeyi yapıyorlar. İşte bugün akıllıca davranmak zorunda bugün Suriye'deki kardeşlerimiz. Türkiye'dekiler de öyle. Bu faizi kesinlikle bırakmamız, da faiz kalırsa siz asla bu Yahudilerin pençesinden kurtulamazsınız. Hiç mümkün değil. Şimdi bu adamlar paraya hakim, sanayiye hakim, silaha hakim, her şeye hakim Medine'de.
Hocam, müsaade ederseniz tam onunla ilgili bir ayet okuyabilir miyim?
Oku oku.
Şimdi hocam, faizle aslında malların, paranın piyasadan bir nevi çekilip her şeyi krize sürüklendiğinden bahsetti. O dönemdeki Hicaz bölgesinde Tevbe suresinin 34 ve 35. ayeti, ben mealen hızlıca okuyacağım. Ey inanıp güvenenler, ilim adamlarının ve din adamlarının çoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah'ın yolundan çevirirler. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. Yani altın ve gümüşü biriktirmek parayı çekmektir. Yani bu adamlar faizli işlem yapıyorlar o zaman.
Piyasadan parayı çekiyorlar. Bakın şimdi bu para vücuttaki kan gibidir. Sürekli dolaşımda olması lazım. Kanın miktarındaki artış vücudu rahatsız eder. Azalış da vücudu iyice hastalıklar içerisine sokar. Bu faiz yoluyla para miktarını, işte bak o kadar, 4,5, ellerindeki 50 milyar, 45 milyar parayı ne yapmışlar? 15 trilyonu aşkın hale getirmişler. Ne oluyor? Sizin damarlarınızı suyla dolduruyorlar. Ve sizi perişan ediyorlar yani. Yani burada kısa bir şekilde anlatayım. Şimdi 2008 krizinde Almanlar beni çağırmıştı. Bu ekonomiden çıkışın bir yolu var mı diye. Ben de onlara da dedim, siz de ekonomik kriz yok, sizde bilgi krizi var dedim. Ya dedim, yani bak siz paradan dolayı kendinizi krizde görüyorsunuz. Ya paradan olur mu? Siz hanginiz sabahleyin tabağınıza para doğrayıp da yediniz? Siz mal ve hizmet üreten bir ülkesiniz ya. İnsanın ihtiyacı mala ve hizmetedir. Para damarlarda dolaşan kan gibidir. Sürekli dolaşım, ona müdahale edilmemeli. Bankalar devreye gitti mi paraya müdahale ediyorlar. Ve perişan ediyorlar insanları. İşte Allah-u Teala şeyde Bakara suresinin 276. ayetinde diyor ki يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Allah diyor, işte ribayı diyor, bir ayın her gün şeyinin azalması gibi azaltır ve sadakaları da, yani zekat için, vergi için verilenler de kat kat artırır. Şimdi yemhaku ne demek, mahk ne demek? Siz şunu şey olarak, bir hilal gibi şey, ay gibi düşen, ayın 14 olduğunu düşünün şunu. Her gün bak, bugün şu kadar bir, ertesi gün bakıyorsun şu kadar bir ışık adam, sonra şu kadar, sonra şu kadar, sonra şu kadar. Bir gün bakıyorsunuz ki bu hilal gibi olmaya başlamış. Ondan sonra kapatıp gidiyor. Şimdi kredi alan kişi önce ay gibi, her of be rahatladım ya, problem çözüldü. Ama her geçen gün kartlanarak, yani şey azalıyor, azalıyor, azalıyor, bir hilale dönüşüyor, sonra batıp gidiyor.
Çözüldü sandığı problem iki katına, üç katına çıkıyor. Belki 10 katına.
Ne 10 katı, iki kat, üç kat. Ondan sonra ne yapıyor bu para babaları? O insanları orada borçla tutuyor. Millet zannediyor onlar zengin. Ben size birkaç kere anlatmıştım. Gene burada da söyleyeyim. Hani zaten bilenler, ben 22 sene ekonomi danışmanlığı yaptım. Sadece Türkiye'de değil. Şimdi bir büyük zengin Yani hepinizin tanıdığı bir isim. Bir gün bana dedi ki, ya hocam dedi, sen hep böyle şey yapıyorsun. İşte faiz ve kredi aleyhinde konuşuyorsun. Yani biz şimdi iş adamları olarak kredi almazsak nasıl bir işimizi yürüteceğiz? Dedim bak, milletin büyük büyük iş adamı olarak gördükleri para babalarının taşeronu değil mi dedim. Hemen sustu. İkinci bir cümleyi konuşmadı. Şimdi siz dışarıdan öyle zannediyorsunuz. En büyük esirleri de ülkelerdir. Çünkü siz devletin başına geçiyorsunuz. Millete maaş vereceksiniz. E bir sürü masraflarınız var. Şu iş var, bu iş var, bu iş var. E nasıl yürüteceksiniz bunu? Adamlar verdikçe sizin gırtlağınıza şey yapıyorlar. Hatta bugünkü ekonomik sistemde sizin partinizin kazanması için de biraz para verirler. Kazanırsınız, ondan sonra sizin yakanıza yapışırlar ve sizi bir daha bırakmazlar. İşte ondan dolayı.
Sonra da
istedikleri kanunu çıkartırlar. Yani tamamen onların emrindedir. Ama vatandaş bunu bilmez.
Bankalar da dahil. Bankalar da birilerinin şeyinde, elinde.
Onda hiç şüphe yok. Evet. Onlar da emir altındadır.
Evet, emir altında.
Onlar da öyledir. Hı. Neyse şimdi Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geliyor. Ne yapacak kişi yapsın? Bakın Allah-u Teala yani onun Medine'deki davranışlarını özetleyen şöyle bir ayet indirmiş. Diyor ki ya eyyühellezine amenu, yani şeyin Nisa suresinin 29. ayeti. Ey müminler, la te'kul envalekum beynekum bil batıl. Medine'ye gelmişsin, o şehire sen hakim değilsin. Oradaki zaten birkaç tane Müslüman var, bunlar da muhacir. Mesela şimdi Suriye'nin muhacirleri gibi düşünün, muhacir. Evet, orada ev sahipliği, ensarlık yapan var. İşte Türkiye'de diyelim ensarlık yapmış, ev sahipliği yapmış, güzel ama böyle o kadar kolay bir ortam yok. Yani hayal edilemeyecek kadar kötü bir ortam. Piyasaya hakim güçler var. Orada büyük büyük Arap kabileleri var. Yani şeyler yani zor durumdalar. Fakat az önce o şeyden İsra Suresi'nin 80. ayetinden okuduk da Allah-u Teala ya ne diyor bana? Yardımcı bir güç ver. Verecek olan Allah. Allah'ın vermesi için de Allah'ın emirlerine sıkı sarılmak gerekir. Bugün işte Suriye'ye giden kardeşlerimiz şu ana kadar yaptıkları güzel. Hiç kimseye dokunmadılar. Hep insanlara karşı gayet iyi davrandılar. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'ye girdiği gibi yaptılar. Kendini orada yaşamaz hale gelen Mekkelilerden birisinin çöpüne dokunmadı Mekke'yi fethettiği zaman. Kendine karşı o kadar suç işleyen Mekkelilere hiçbir şey yapmadı. Orada yaşatmayan, Bedir Savaşı'nı, Uhud Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı şey yapan, çıkaran, ondan sonra Hudeybiye'de yapılan antlaşmayı bozan o topluma karşı hiçbir şey yapmadı.
Hocam evinden etmişlerdi adamı. Evinden. Ona rağmen hiçbir şey yapmıyor.
Evinden ediyorlar. Yani bundan daha büyük bir düşman düşünülür mü?
Ve ondan sonra da yine çekiyor, Medine'ye gidiyor. Yani.
Evet, onlar bırakıyor da evet. Medine'ye dönüyor.
Evine de dönmüyor.
Kendi evine de dönmüyor orada. Kendi orada doğmuş, büyümüş. Evet. Şimdi bakın şu ayetlere göre, yani buradaki Suriye'deki kardeşlerimiz de şu ayetlere göre hareket etmeli. Diyor ki Allah-u Teala, يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Mallarınızı batıl yollarla aranızda yemeyin. Allah'ın yasakladığı yollarla yemeyin. Faizcilikle yemeyin, rüşvet olarak yemeyin. İşte hırsızlıkla, işte şununla, bununla insanları kandırmak için işte bir takım oyunlar var, işte böyle tartıda, ölçüde, hile, şu bu falan yapmayın bunu diyor. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Karşılıklı rızayla, hani böyle bir kar, bir gelir elde etmek amacıyla yapacağınız şeyler yiyebilirsiniz. Tamam, sen bir şey üretmişsindir, getirirsin buraya, ben onu satayım. Biraz şey yapsın, para kazanayım. O da şunu alayım, yiyelim de karnımızı doyuralım der. Ya da bir başkasına satarım der. Karşılıklı rızayla olacak. Karşılıklı rıza ne demek? Alanın ve satanın davranışlarına kimse karışamayacak demektir. Bugün mesela Türkiye'de piyasa acayip bir şekilde baskı altında. İnanılmaz bir baskı altında. İnsanlar yok işte fiyat sınırlandırılması. Mesela Muhammed Aleyhisselam o zaman geliyorlar. Hatta bir pazar yeri açıyor Muhammed Aleyhisselam Medine'de. Diyor ki buraya gelenlerin hiç kimse yolda karşılanmayacak. Nereden gelirse gelsin rahat girecek. Bugün dışarıdan mal getirenler rahat girebiliyor mu bu ülkeye? Mümkün değil. Hatta ben duyuyorum işte şu kadar kaçak altın yakalandı Türkiye'ye girerek. Ulan niye kaçak diyorsun ya, adam malını getirmiş. Teşekkür etsene ona. Ya efendim işte şu mal yakalandı. Niye yakalıyorsun ya, adam gelsin hürriyet içerisinde getirsin buraya.
Hocam yurt dışından bırakın ihracat yapmayı, tekil bir kişi olarak ben yurt dışında şunu beğendim alacağım dediğiniz zaman bugün şeyler mümkün. İnternet üzerinden dünyanın istediğiniz her yerine alışveriş yapabilirsiniz. Burada sadece
1050 liralık alışveriş yapabiliyorsunuz bir kerede. Sadece 1050 lira. 1000 lira yani. Yani 30 dolar yurt dışından alabileceğiniz bir şey. Ve bunun da %60'ı vergi. Bunun üzerine de %60 vergi konuyor.
Ne oluyor?
Gümrük vergisi. Tabii yani onu almayın diye yurt dışından.
İyi işte bütün bunlar bu kapitalist sistemin şeyidir. Evet, evet. Yani bakın işte Muhammed Aleyhisselam'a gelip diyorlar ki Medine'de ya Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam Medine'nin hakimi yapıyor. Yahudi kabilelerini çağırıyor. Arap kabilelerini çağırıyor. Onlar arasında bir sözleşme yapıyor. O sözleşmenin hakimi de Muhammed Aleyhisselam oluyor. Çünkü Allah-u Teala İsra Suresi 80. ayetinde verdiği sözü tutuyor. Güçlü bir destek konuma getiriyor onu. Tabii esasen çok zayıf konumdayken.
Sultanın nasıl
yararlanır? Tabii sultan bugün de mesela Suriye'ye giren kardeşlerimiz çok güçlü bir konuma geldiler. O hiçbirisi hayal edemiyordu bu noktalara gelmeyi. Şimdi geliyorlar Muhammed Aleyhisselam'a diyorlar ki ya Resulallah fiyatlar aldı başını gidiyor. Bir nark koysana. Ya bir fiyat sınırlandırması yap. Hayır diyor. Fiyatları artıran, azaltan Allah-u Teala'dır. Yani fiyatlar doğal kurallarına göre bir şey yapar. Ben Allah'ın huzuruna sizden herhangi birinin hakkı benim üzerimdeyken gitmek istemem diyor. Hiç müdahale yok. Şimdi şu burada mesela diyelim şey İstanbul'da bir serbest piyasa var. Herkes malını getiriyor. Hür bir şekilde satabiliyor. İşte Resulullah'ın söylediği buraya mal girişlerini asla şey yapmıyorsunuz. Yolda da karşılamayacaksınız. Çünkü yolda karşıladığınız zaman adam piyasayı bilmeden satar ve geri döner ve adama zarar ettirmiş olursun, farkına varmaz. Gelsin burada satsın. Peki mal buraya geldiği zaman fiyatlar gittik Medine'ye işte hurmanın fiyatı şu kadar. Duyan adamlar nedir? Fiyat hurma çok pahalı. Her duyan nedir?
Ben de
götüreyim ya. Herkes orayı hurmayla doldurur. Bakarsınız ki bir gün düşmüş fiyatlar iyice düşmüş. Ya mal ve şey yani bir denge olması lazım. Arz talep dengesi olacak. Sen arz edersin. Arz artarsa talep de ona göre artar ve şey olur yani fiyatlarda rahatlama olur. İşte Yahudiler geliyorlar o şeyi dağıtıyorlar önce o şeyleri. Çünkü adamlar hakim. Muhammed Aleyhisselam bir defa başka bir alanda şey yapıyor. Diyor ki burada hiç kimse bir mekanda tutmayacak. Kim önce gelirse orada boş bulduğu yerde malını satsın. Ve kısa sürede Medine'nin ekonomisi canlanıyor. Bakın mesela para yok orada. Para dediğiniz nedir? Yani para bugün maalesef şeyden itibaren 17. asırdan itibaren para diye bir şey kalmamıştır. İşte şeyler neyse bu para tarihini anlatmayayım çünkü çok zaman alır, gerek yok. Mesela bugün için söyleyelim. Bugün işte bir kağıt. Ha, işte bu bir para. Tamam. Şimdi kağıda para diyorsunuz. Güzel. Nesi para? Mesela bugün şeyde Suriye'de bu Esed'in, Beşşar'ın ve babasının resimleri olan paralar artık kullanılmıyor. O paralardan şurayı ağzına kadar dolduracak bir para olsa ona kim değer verir? Onu sadece bir kağıt olarak alırlar değil mi? Başka bir şey olur mu?
14 bin Suriye lirası bir Türk lirası yapıyormuş bugün hocam. 14 bin Suriye tanesi bir lira yapıyor.
Türk lirasının bir değeri var mı? O da yok.
İşte o da yok.
Hiçbir şeysi yok ya. Hiçbir şeysi yok. Bu şeyde Saddam Hüseyin şey yaptığı zaman, yani makamından edildiği zaman şeyde Ürdün'de bir ekonomi toplantısı vardı. Gitmiştim. Amman'da bir yere götürdüler beni. Gösterdiler. Bak burada, burası Ürdün'ün en zenginlerinden birisine ait bir mekan. Kapalıydı. Daha yani birkaç gün olmuştu şeydi. Diyor, akşamdan sabaha adam sıfıra düştü. Ne oldu? Çünkü şeyle, Irak'la daha çok iş yapıyormuş. Irak dinarını işte şey, Amerikalılar oraya hakim olunca şey yaptılar. Dolaşımdan kaldırdılar. Dediler ki akşam çok zengin bir adam, her taraftan alacağı var, sabahleyin sıfıra düştü. Çünkü hiçbir değeri yok. Ama onun yerine bir gram altın olsaydı, o bir gram altının dünyanın her yerinde değeri var. Ya bugün para diye bir şey yok. Ama insanlar psikolojik olarak şey yapıyorlar, bir de devlet gücü var arkasında, kabul etmek zorunda oluyorsunuz. Para diye bir şey yok. E bir de o yok olandan da faiz alıyorsunuz. Dersin başında söyledik. İşte şey, bankaların kasasında 45 milyar var ki onlar günlük nakit ihtiyacını karşılamıyor. Yani 45 milyon kağıt para var. Ama alacakları 15 trilyon. Onlara çok nadirdir nakit para vermeleri. Çok nadirdir. Ama hepsi sadece ekrandan akan rakam, başka bir şey değil. Ve bir de bundan da bir de faiz alıyorsunuz ve milletin gırtlağını, milletin çok zor bir duruma düşmesine sebep oluyorsunuz ekonomik yönden. Peki işte bugün o zaman Suriye'deki kardeşlerimiz de Muhammed Aleyhisselam Medine'si gibi düşünecekler. Ürettik de yani şeye, serbest bir pazar oluşturacaklar. Dünyanın her yerinden mal getiren rahat bir şekilde getirsin oraya. Oradaki üretimleri de alsın götürsün. O zaman göreceksiniz ki kısa sürede Medine-i Münevvere gibi her açıdan ekonomisi düzelmiş bir şey olacak. Hı. Ve Medine'de Muhammed Aleyhisselam ne yapıyor? Bu Bedir Savaşı'na hazırlıyor da 1,5 sene sonra. Mesela daha yeni gelmişsin buraya. Henüz askerin hiçbir şeyin yok. Sen tek başına zaten yanında bir kişiyle gelmişsin. Ama Allah-u Teala müminleri savaş hazırla diye emir veriyor. Enfal suresinin 65. ayetinde. Ve hazırlıyor. Sonra Bedir Savaşı oluyor. Arkasından Uhud Savaşı oluyor. Arkasından Hendek Savaşı oluyor. Ve o sıralarda da Allah o Yahudilere öyle bir korku veriyorlar ki önce beni kaynuka ülkeden, şeyden, Medine'den çıkıyor. Ondan sonra Beni Nadir çıkıyor. Hendek Savaşı'ndan sonra da Muhammed Aleyhisselam Beni Kureyza'yı kendisi çıkarıyor. Yani kısa sürede bakın çok güçlü bir hale geliyor. Yani o zamanın çok güçlü bir şey, en güçlü şeyi Mekke. Çünkü ticaret merkezi, uluslararası bir ticaret merkezi. Onun için bu zaman kardeşlerimiz yapması gereken ne?
Güvenliği sağladıktan sonra, orada huzur ve güvenliği sağladıktan sonra sadece Allah'a teslim olup oraya malların özgürce gelmesini, gitmesini sağlamaları ve asla faizli işleme bulaşmamaları.
Asla faize bulaşamazlar. Râteikul emvâle kümeyle kümeyle bâzı. Mesela bugün eminim ki o para babaları çok büyük bir zevk içerisinde bekliyorlardır. Tabii, tabii. İşte gelsinler biz onlara şu kadar milyar kredi verelim. Peki o kadar milyar karşısında ne alır? Ülkenin tamamını alacak. Evet. Ya bu olmayan parayı sana faizle verecek. Senin olan malını alacak. Ya biraz aklı çalıştırmak lazım, kafayı çalıştırmak. Onlardan değil. Bunu hem Türkiye için oraya girip de orada büyük, çok büyük bir hizmet yaptı Türkiye'ye. Yani asla şey yapılamaz. Yani bunu küçümsenemez. Çok büyük bir hizmet yaptı. Hala da yapıyor. İşte bu şeyler, terör faaliyetleri de artık ciddi manada azaldı. İnşallah yakında tamamen biter. Orada çok güzel bir bölge var. Yani ben, Allah bana nasip etti, birkaç kere gittim oraya. İşte Beşar Esed daha yeni göreve gelmişti. Beni bir ekonomi toplantısına davet etmişler. Gitmiştim, onun şeyinde, sarayında yapılmıştı o toplantı. Orada bir subay beni, sen şey şöyle bir gezdireyim dedi Şam'ı. Aldı, gezdirdi. Daha önce de birkaç kere gittim. Gerçekten çok güzel bir yerdir o bölge. Çok güzel bir yerdir, tamam. Şimdi bunlar yapılacak, şu ana kadar güzel. Ama bu asla Allah'ın emirlerine aykırı davranmamalı. Mesela Muhammed Aleyhisselam orada. Bakın şeyi, beni kayı Muhammed Aleyhisselam çıkarmadı. Kendileri çıktı gittiler. Beni Nadir'i Muhammed Aleyhisselam çıkarmadı. Haşr suresine bakarsanız görürsünüz. Kendileri çıkıp gittiler. Ama Beni Kureyza antlaşmaya aykırı hareket ederek şurada Hendek Savaşı'nda tuttu, Müslümanların yanında yer alacakken tuttu, düşmanın yanında yer aldı. Allah-u Teala da düşmanın çıkıp gitmesini sağladı, kalplerine korku saldı. O zaman savaş suçu işlediği için Muhammed Aleyhisselam hemen gitti, şeylerini kuşattı, kalelerini. Birçoklar, birçoğu öldü, birçoğunu da esir aldı. Ve o esirleri de bütün mallarına kondular Müslümanlar. Ahzab suresinde Allah bunu anlatıyor. Bütün mallarına da kondular ve o esirleri de oradan serbest bıraktı. Çünkü esirlere yapılması gereken iki şey vardır. Ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakacaksın. Ya bütün mallarını almışsın. Ne hangi karşılık? Mecburen karşılıksız. Fakat maalesef bu Yahudiler bilgileri o kadar bozmuşlardır ki bu Beni Kureyza ile ilgili çok yanlış şeyleri sanki doğruymuş gibi doldurmuşlardır kitapları. Bunlar tamamen iftiradır. Peki o bir tek onu çıkardı Muhammed Aleyhisselam. Diğerlerinde değil. O Yahudi kabileler sonuna kadar orada oldular. Şimdi şeye baktığınız zaman mesela Ali İmran suresi 72 ve devam ayetlerine bakın. Yahudiler Müslümanları kafir yapmak için organize bir hareket yapmışlardır. Kim bunu yapan? Yahudi hahamları. Onların birçoğu kendisini Müslüman göstermiş, münafıklık yapmıştır. Allah-u Teala Bakara suresinin 75 ve devam ayetlerinde bunları anlatıyor. Ve bunlar diyorlar ki gidin, sabahleyin inandım deyin, akşam da kafir olun. Belki bunları dinlerinden çeviririz.
Ali İmran suresi. O da Ali İmran suresi.
Evet, Ali İmran suresi. Ondan sonra mesela şeyden 77 ve devam ayetlerinde ne yapıyor? Muhammed Aleyhisselam'ı İsa Aleyhisselam nasıl ilah yaptılarsa evet, ilah yapmak için uğraşıyorlar. Yani dini bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki Muhammed Aleyhisselam bunlardan herhangi birine en küçük bir ceza veriyor mu? Yok. Dolayısıyla Suriye'nin, bu kardeşlerimizin şu ana kadar yaptıkları güzel, bundan sonra da bunu devam ettirmeleri lazım. Muhammed Aleyhisselam'ı örnek alın. Sakın ha sakın mezheplere bakmayın. Sakın mezheplere bakmayın.
Hocam bakarlarsa ne olur? Söyle. Bakarlarsa ya bu zaruret durumudur. Sıkıntı olmaz. Yani yeniden imar olacak bütün ülke diyerek zaruretten fetva verirler ve faize bulaştırırlar. Veya derler ki faizde tedricilik vardır. Resulullah döneminde de Resulullah Medine'ye geldiğinde birden böyle bıçakla kesilir gibi faiz kesilmedi. Ancak veda hutbesinde onu tamamen ayağının altına aldı. İşler yoluna girene kadar bu alınabilir denilir. Veyahut bu da olmadı. Ya devlet ayrı bir şeydir. Devlet eliyle bunlar olursa sorun olmaz. Yani bir haramı devlet işleyince helal gibi görme temayülü vardır. Ve böyle dini kelimeler, cümleler ve kisveyle faize bulaştırabilirler koskoca bir ülkeyi.
Az önce sen bunun ayetleri vardı. Yahudilerle ilgili.
Evet. Tevbe suresi.
Tevbe suresinde ne yapıyor? Yani bugün yani Müslüman alimler de öyle yapıyor. Yani işte 22 sene danışmanlık yaptık işte Araplarda şurada burada. Ya o en tepe alimleri o şeyle zenginler ne istiyorsa ona göre davranıyorlar. Allah ne istiyorsa o değil. En sonunda baktılar ki beni susturamayacaklar. Benim ilişkiyi kestiler, kurtuldular. Dolayısıyla buna da çok dikkat etmek lazım. Yani herkesin her an yoldan çıkma şeyi vardır. Yollar hem hak yolu açıktır hem batıl yolu. Evet, evet. Onun için bu kardeşlerimiz mutlaka Kur'an-ı Kerim'e uymalılar ve Muhammed Aleyhisselam'a örnek almalılar. O Medine'deki davranışı inanılmaz bir örnektir. Yani gerçekten zaten her şeyi inanılmaz bir örnek de. Yani bu arkadaşlarımız için söylüyorum. İstersen şu ayeti devam ettirelim. Diyor ki Allah-u Teala Nisa suresinde ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten. Sadece ticaret şeklinde mal ve hizmet yani kazanç sağlamak için mal ve hizmet alışverişi yapıyorsanız olur. Tamam. O şekilde olabilir. Ama an teradim minkum karşılıklı rızayla hiç kimseye baskı yapılamaz. Efendim işte fiyatlar şöyle olacak, böyle olacak dediğiniz zaman o orayı yakarsınız. Allah devamında onu söylüyor. Bak ne diyor?
وَلَا تَقْتُلُوا
وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ İntihar etmeyin diyor. Kendinizi öldürmeyin. Yani piyasaya müdahale ettiğiniz zaman en büyük kötülüğü kendinize yaparsınız. Bugün mesela adam bakıyorsunuz ki adam tarlasında ürettiği bir malı 5 liraya satamıyor. O malı alan geliyor burada 100 liraya satıyor. Kardeşim bırak onu getirsin satsın burada. 10 liraya satsın, 15 liraya satsın. Herkes getirsin. Belki hatta 5 liradan da aşağıya satabilir. Gidenler alsınlar. Ne oluyor böyle? Niye bir şey piyasaya müdahale ediyorsunuz? Bak kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Bir, faize girersen kendini öldürürsün. İki, böyle piyasaya müdahale edersen öldürürsün. Kesinlikle tam bir serbest pazar oluşması gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'de yaptığı gibi. Ondan sonra diyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Allah-u Teala size karşı çok merhametlidir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلْكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا Kim bunu bir sınırları aşarak yani Allah'ın koyduğu sınırları aşarak şey yapıyorsunuz. Evet. Ve yanlış yaparak yani bile bile yapıyorsun. Bilmeden insan hata edebilir. O ayrı bir konu. Kim bunu böyle yaparsa فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا Onu yakında bir ateşe sokacağız diyor. Bu ateş dünyada da olur. Bu ateş dünyada da olur. Allah'ın emirlerine uymadın mı hayatın zindan olur, hayatın cehennem olur. Efendim işte tamam ben abdestliyim namaz yok. Allah ne demişse o. %100 uyacaksın. Ama her şeyin zamanı var. Allah bilmiyor da sen biliyorsun öyle mi? Ne demek her şeyin zamanı var ya? Bunu bir nebi söylese Allah onun gırtlağını koparır doğalda. Böyle bir şey olmaz. Ve kâne zâlike alallâhi yesîre bu Cenab-ı Hak için kolaydır. Evet. Şimdi yani demek ki Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'sini örnek alırsak yahu ne kadar çabucak Mekke'den tek başı şey yani bir arkadaşı da geliyor ya her şey ailesi orada çoluğu çocuğu bütün her şey orada evini barkını bırakmış geliyor. Medine'ye gelir gelmez Cenab-ı Hak onu Medine'nin başına geçiriyor. Ya Mekke'yi 10 sene sonra alıyor. Şeyin o zamanki İpek yolunun en önemli konak yerlerinden birisi olan Hayber'i Allah ona veriyor. Yani çünkü Allah'ın yolundan ayrılmazsan Allah seni destekler. Evet. Ondan sonra bakıyorsunuz bir süre sonra Rumlar Mekke'ye, işte Medine'ye gelip hakim şey yapmak istiyorlar, Müslümanları engellemek istiyorlar. Muhammed Aleyhisselam en zor zamanda yazın o çölü geçerek Rumların karşısına çıkıyor. Yani o kadar zor bir çöldür ki ben bir keresinde arabayla hacca gidiyorum, eski otobüsle. Yani işte o işte Ürdün'den çıktık, Medine'ye doğru gidiyoruz. O zaman arabalar, şey, otobüslerde klima yoktu. Klimalar daha sonra şey yapılmıştı. 80 olabilir yani, 80-81 olabilir, bilmiyorum. Şimdi öyle bir sıcak oldu ki şoföre dedim ki ya şu kapıyı bir aç, biraz rüzgar gelsin de rahatlayalım. Adam kapıyı açtı, baktı içeriden, dışarıdan alev doldu içeri. Hemen kapattı adam. Şimdi bilmiyoruz ya, Türkiye'de yaşayan kişileriz. Ya öyle bir yerde en zor zamanda gidiyor, dünyanın en büyük devletini sahadan kaçırtıyor. Şimdi Allah öyle bir güç veriyor ki, işte bu Suriye'deki arkadaşlarımızın da her sahada başarılı olmasının, sadece Suriye'de, Türkiye'de aynı şekilde, çünkü Türkiye'yi, Suriye'yi şu anda ayırmanın hiçbir anlamı yok. İkisi birlikte şu anda. Zaten İslam aleminde devletler diye bir şey yoktur. İslam devleti tek bir devlettir. İslam devletleri diye bir kavram olmaz. Tek bir devlettir. Ondan sonra ve bunlar Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya sarılır. Kendi kafalarına gelen ya yani birilerinin söylediklerine bakarak işte ama tamam ama işte bu siz benim içinde bulunduğum şartları bilmiyorsunuz falan. Yahu kardeşim sen Allah'ın emrine uymak zorundasın. İşte Muhammed Aleyhisselam Medine'de onun bulunduğu şartlarla sizin şartlarınız hiç kıyaslanabilir mi?
Mümkün değil.
Evet. Şey var mı, şey söyleyecekler?
Yani zaten Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında da Allah-u Teala işte faizi bırakın, eğer inanmış insanlar iseniz, Allah'a inanıyorsanız diyor. Ve ayrıca pek çok ayette de rızkı Allah-u Teala kendi üzerine alıyor. Yani sizin bir sözünüz var, hani biz yeni bir sistem kur, aslında Müslümanların işi çok kolay. Müslümanların bir sistem kurma, şunu etme, bunu etme gibi bir mükellefiyetleri yok. Allah'a iman etsinler, gereğini yapsınlar. Zaten her şey Allah'a ait. Allah-u Teala pek çok ayetinde bunu söylüyor. Müslümanlar için dünya hayatının anlamını veren bir ayet var. Allah-u Teala diyor ki orada Allahu yebsudur rizka limen yeşâ'u ve yaktir. Ve ferihu bil hayatid dünya ve mel hayatid dünya fil ahireti illa meta. Yani Allah rızkı yayar. Bazen ölçüye göre verir. Ama kafir insanlar dünya hayatıyla tatmin olurlar. Ona razı olurlar. Oysa Allah-u Teala dünya hayatının sadece ufacık bir meta olduğunu, geçici bir şey olduğunu söylüyor. Ve Allah-u Teala bu dünya hayatında da bütün rızkı zaten kendi üzerine alıyor. Hatta bir ayette ve keyyim min dâbetin lâ tahmilu rızkaha Allahu yarzukuha ve iyyâkum ve hüves semiul alim. Yani öyle canlılar vardır ki kendileri için, hayatları için gerekli olan rızkı yanlarında taşıyamazlar. Yani hiçbir insan, hiçbir hayvanı işte arkasına, sırt çantasına ekmeğini, soğanını koymuş öyle yolculuk yaparak göremezsiniz. Ama o gün içerisinde Allah-u Teala onun rızkını veriyor. İnsana da diyor ki, ya ona da veriyorum, sana da veririm. Açlıktan korkacağım diye ölme, şey öleceğim diye korkma yani. Bunu söylüyor. Ve bütün ölçüleri zaten Allah-u Teala koyduğu için bizim herhangi bir ölçü, yeni bir sistem, şube oluşturmamıza da gerek yok. لَهُ مَكَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُدُ رِزْكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yani yerlerin, göğün, bütün imkanları, anahtarları Allah'ın elindedir. O dilediğine bunu zaten bol bol verir, dilediğine ölçüyle verir. Şüphesiz zaten o her şeyi bilir, görür. Ve hocam bir ayet daha okuyacağım burada. Hani insanlar birbirlerine zor zamanlarında yardım ederler. İyi insanlar vardır, yardım ederler ama bazen bu yardım ederken karşısındakini incitir. Farkında olur ya da olmaz. İncitir ve karşıdaki de bundan biraz sıkılır, alınır, yüzü kızarır. İşte Allah-u Teala eğer kendisine iman ederseniz, ona teslim olursanız bunu da aşacağımızı söylüyor ki Allahu latifun bi ibadihi yarzuku men yasha. Latif kelimesini kullanıyor. Yani rızkı öyle verir ki latif bir şekilde, yani nezaketin en üst seviyesinde verir. Siz hiçbir zaman utanmazsınız, yüzünüz kızarmaz. Öyle bir hale sokar ki sizi, siz içinde bulunduğunuz o müreffeh hayatın nasıl bu kadar kısa bir sürede gerçekleştiğini anlayamazsınız bile. Yani Allah-u Teala hiç kimseyi utandırmadan sıkmadan her şeyi verir. Dolayısıyla yapılacak tek şey işte Allah'ın emirlerine uymak ve hiçbir şekilde işte faizle, şunla bunla bir ülkenin imar edileceği yalanına kanmamak.
Onu söylerken sen bir şey aklıma geldi. Mesela size sorayım. Medine'de Muhammed Aleyhisselam'a işte devlet başkanı, sayın başkan diye dediklerine dair bir kelime hatırlıyor musun?
Ben bilmiyorum hocam.
Peki bir ordusu var mıydı? Bilmiyorum. Yani bugünkü manada bir ordu kurulmuş
muydu? Ama şeyler var rivayetler. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ı görmeyen, tanımayan, bilmeyen ve dışarıdan gelip onu görmek isteyen birisi mescide girdiğinde bakıyor. Hanginiz Muhammed diye soruyor.
Evet. Bir farkı yok. Herkes gibi aynı. Peki bir polis teşkilatı var mıydı Medine'de? Jandarma var mıydı? Şimdi şeyde de bakın. Osmanlı da bu konuda yani gerçekten Osmanlı'nın çok güzel tarafları vardır. Onlardan birisi de bu. Ama çok kötü tarafları vardır. O devletten kaynaklanmıyor. Hocalardan kaynaklanıyor. Şimdi Osmanlı'da 19. asırda asker kuruldu. Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Ondan sonra bir daha böyle eski haline dönemedi. 19. asırdan sonra polis teşkilatı kuruldu. Jandarma teşkilatı kuruldu. Ve ondan sonra huzur, güvenlik kayboldu. O zamana kadar her tarafta mesela işte 20 sene kadar bu mahkeme arşivini yönettim. İstanbul'da bir yılda 8-10 tane ancak bir suç işleme olayı olurdu mahkeme kayıtlarında. Onlar da çok basit, öyle adam öldürme, hırsızlık mümkün değil. Yani huzur ortamı doruk noktasındaydı. Niye? Çünkü her insan savcı, savcılık da 19. asrın sonlarına doğru kuruldu. Her insan savcı, her insan polis, her insan jandarma görevi yapıyor. Her insanın bulunduğu yerde yanlışlara müdahale hakkı var. Eğer birisi bir yanlış yapmışsa onu arkadaşlarıyla beraber alıp hemen anında mahkemeye götürüp onu alıp götürüyorlar. Herkes de ona yardım ediyor. Ve mahkemelerde de bir yıllık İstanbul Mahkemesi'nin bütün çalışmalarıyla ilgili dip defteri alın, şu paltonuzun cebine koyun, dışarıda burada bir şey olduğu bile anlaşılmaz. Dolayısıyla burada da Batı'nın yapılanmasını asla düşünmemeliler. Muhammed Aleyhisselam'ın devlet yapılanmasını, çünkü her insan devletinin adamıdır. Çünkü herhangi bir şey olursa ben sorumluyum. Geçen de bir işte emniyetten sorumlu birisi gelmişti. Yani bir şeyle ilgili, belediye ile alakalı. Yahu diyor ki ben müdürüm diyor, akşama kadar oturuyorum. Yahu hiçbir iş yaptırmıyorlar bana. Benim param helal mıdır diye soruyorlar. Ya bu şeyler böyle oluyor yapı. Hatta bir Bursalı, Allah rahmet eylesin, bir şahıs vardı. Tanınmış bir insandı. Bir gün dedi ki bana, çok beraber olduk kendisiyle. Şeyde dedi, Bursa'da dedi, mahalle bekçilerin görevlendirilmesi kararı almış Ankara'daki hükümet. Babam da diyor Bursa'nın tanınmış bir şeydi, yani iş adamı, zengini. Ona Bursalılar ona gelmişler, demişler ki ya git de şu Mustafa Kemal'e söyle kardeşim. Ya biz maaşını devletin verdiği kişiye biz mahallemizi nasıl güvenebiliriz? Yani bütün bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şimdi sen de dinleyelim.
Hocam ben de bir ayet ekleyeyim sizin söylediklerinize. Bu az evvel işte narh koymaktan bahsettiniz. Yani aslında yapılması gereken önce güvenlik sağlandıktan sonra şeyin mal ve hizmet akışının hiçbir kısıtlamaya uğramadan ve faiz batağına da düşülmeden dolaşımının sağlanması gerekiyor. Allah-u Teala da zaten huzur ve güven içinde yaşayan bir yerleşim yeri örneğini verirken de bu özellikleri söylüyor. Şöyle buyuruyor Nahil suresinin 112. ayetinde. Ve daraballahu meselen karyeten kânet âmineten mutmainneten. Yani Allah öyle bir yerleşim yeri örneği veriyor ki burası güven dolu, huzur ve güven içerisinde bir yer. Peki özelliği ne buranın?
Güven ve tatmin ortamı.
Tatmin ortamı var. Yetiha rızkuha regaden min külli mekanin. Oraya, oranın rızkı her yerden böyle bolca akıyor. Bolca geliyor.
İşte bak, o yetiha'ya da yetiha ilk defa dikkatimi çekti. Şu ana kadar hiç düşünmemiştim. Buyurun sen canım. Okudun ya. O rızkın kendisi geliyor. Evet, kimse müdahale etmiyor
çünkü
ona.
Çünkü huzur ve güven var orada. Huzur ve müdahale güven olmadığı için.
Bir de devlet müdahalesi. İşte sınırlarda için. Efendim yok efendim işte şey vergisi.
Gümrük vergisiydi. Vergisi olmadığı zaman mal hizmet akıyor oraya zaten.
Tabii akıyor. Her taraftan akıyor.
Böyle bir yerin örneğini veriyor. Sonra şöyle buyuruyor. Fekeferat bi en'umillah. Sonra o yerleşim yerinin ahalisi Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. Yani nasıl yapıyorlar? İşte bu güven ve huzur ortamını kaldıracak bir takım belki şeyler koyuyorlar. Allah'ın verdiği şeyleri kendi kazançları sayarak bir kibir içerisine giriyorlar ve piyasaya hükmediyorlar. Başkalarının hakkına müdahale ediyorlar. Ve sonra fe'ezâkehallâhu libâsel cu'i vel haf. Allah da onlara korku ve açlık elbisesini tattırıyor. Yani onları korku ve açlıkla imtihan ediyor. Bima kânû yesnaûn, işte bu yapmakta oluyor. Yani ürettikleri bu durumdan dolayı. Dolayısıyla
yesnaûn diyor. Kendileri iyi şeyler yaptıklarını zannediyor.
Evet, kendileri düzgün bir
yani sanat denir ya bu.
Evet ya, ya da belki sanayileştiklerini düşünüyorlar ama Allah-u Teala o yaptıklarını onlara açlık ve korku olarak tattırıyor. Dolayısıyla yapılması gereken şey özellikle de Suriye gibi şu an elinde belki de tarihte ellerine zor geçecek bir fırsat dönemindelerken daha baştan işi Allah'ın emrine uygun yapmaları kesinlikle bu para babalarının işte kendilerine ya işte sizi buradan biz kurtarırız, size uzun vadeli şöyle faizli borç verelim, şunları da biz yapalım, şurayı da biz alalım vesaire gibi tekliflerle gelenlere asla dinlemeden, Allah'ın emrinden asla çıkmadan bu güven ortamını orada sağlamaları, böylece rızık zaten oraya kendiliğinden akacaktır, gelecektir.
Ya Allah Türkiye'ye teşekkür etme imkanını onlara verecek belki de. Onları çok sevdiğim.
Evet, inşallah. İnşallah. Hatta bu söylediklerimiz aynı zamanda Türkiye için de geçerli. Evet. Hocamın başta söylediği gibi. Evet. Yani maalesef burada da şu faiz sisteminden, şu faiz köleliğinden bir kurtulsa sadece Türkiye değil, bütün dünya. Evet, evet. O zaman her şey huzur ve güven içerisinde olacak.
Biz Müslümanlar olarak tüm dünyayı bu faize karşı kölelikten kurtarma mecburiyetindeyiz. Evet, doğruları evet. Anlatacağız. Yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa evet, yapmazlar. Evet. En azından Cenab-ı Hakk'ın huzuruna görevimizi yapmış olarak. O kadar. Evet. Yapacağımız başka evet. Bir şey yok. Yani şimdi bir de şimdi de tekrar etmek lazım. İslam devletleri yoktur. İslam devleti vardır. Ve eskiden şöyle bir şey vardı. Mesela birisi çıkardı diyelim İstanbul'dan ya da herhangi bir yerden. İslam ülkesinin tamamını dolaşırdı. Evine gelir. Hiçbir şeyle karşılaşmaz sıkıntıyla. Ve yollarda parasız karnını doyuracağı, yatacağı yerler herkes bulurdu yani. Yani o kadar güzel bir güven ve tatmin ortamı vardı. İnşallah bu tür şeyler de evet. Tekrar şey yaparız. İnşallah. Yani işte efendim filan ülke değil. İslam tamam tek bir ülkedir. Bunu da düşünmek zorundayız. Allah'ın rızasına aykırı tek şey yapmadan Kur'an-ı Kerim'e odaklanmak lazım. Ve Allah ne diyorsa o. Kur'an'a odaklandığı zaman da mutlaka hikmetli bir şekilde okumak lazım ayetleri. Çünkü maalesef İslam alemi hikmeti de kaybetmiştir. Onunla ilgili tabii bizim çok sayıda derslerimiz var. Arzu edenler onu Arapça sitemizden de alıp okuyabilirler. Cenab-ı Hak cümlemizi kendine tam teslim olanlardan eylesin. O şimdiye kadar Suriye'deki kardeşlerimizin yapmış olduğu güzel davranışlar inşallah sonuna kadar devam eder. Bunun devam etmesinin de olmazsa olmaz yolu Allah'a tam teslim olmalarıdır. O zaman Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ne kadar büyük yardım yaptığını da göreceklerdir. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Bizleri de kendisine tam teslim olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.